Hoş geldiniz. Şimdi ben çok uzun yıllardır çok sayıda evliliğe eşlik etmiş, iyi günlerini, kötü günlerini görmüş, evlenmiş, boşanmış. Sonrasında danışanları tarafından acaba terzi söküğünü dikemiyor mu denmiş. Yahut, hocam tanıdığımız iyi bir terapist var, isterseniz telefonunu verelim denmiş. İyi günleri ve kötü günleri olmuş. İki çocuğu, anası babası, kardeşleri, sahici dostları ve sevdiği adamı olan bir kadınım. Hayatından memnun bir kadınım. Bizim mevzu ilişki ve evlilik. Fakat burada hani benim dilimin durmaksızın kadın ve erkek yahut evliliğe kaymasını dikkate almayın. Siz lütfen ilişki zemininden olayı okuyun bir. İki, katiyen homofobik okumayın. LGBT'ye bir selam göndereyim. Mutlak bir biçimde. Şöyle tarihsel bir bakarsak benim jenerasyonum ve aslında benden biraz önceki jenerasyonun evliliği ve ilişkiyi öğrenişi Türk filmlerinde mevzu şuydu. Açık sinemalara gidilir, çekirdek çitilir. Bir kız, esas kızı ve esas oğlan vardır. Bunlar daima sosyoekonomik olarak böyle birbirinden farklıdır ve kavuşamazlar. Eğer kavuşabilirler ise, bir yol olur kavuşabilirler ise o dakikada film biter. Mesaj şudur, evlenildi ve artık bütün problemler halloldu. Biz kendi gençliğimiz boyunca onlar evlendikten sonra ne olduğunu bir türlü göremedik. Daha sonra boşanmalar arttı. Haz çağı güncellendi. Ve bu defa biz dizileri seyretmeye başladık. Dizilerde ağır abiler var. Böyle uzaklara doğru bakıyorlar. 50 kelimeyle konuşuyorlar. Derin olduklarına dair bir alt mesaj var ki aslında sahiden 50 kelimeyle konuşuyorlar. Ve böyle heyecanlı, hafif hoppaca da onların işte eşleri, sevgilileri formatında genç bir kadın var ve bu ağır abilerin dizilerdeki vazifesi o genç hanımı hizaya sokmak. Bu hikayeden sonra da narsist erkek severlik şeklinde toplum mühendisliğinin bir hediyesiyle karşı karşıya kaldık. Ki bu iyi bir şey diye düşünmüyorum. Şimdi ben size biriktirdiklerimi anlatacağım. Çokça evlilik tanıyorum. Hani birkaç bin. Hepsi parmak izi gibi. Anlatacaklarımın hiçbiri size uymayabilir. Hepsi oturabilir. Size uyanı alıp uymayanı bırakmanızı rica ediyorum. Bir minik anekdottan sonra başlayacağım. Evliliğin ya da ilişkinin, olabildiğince ilişkiye çevirmeye çalışacağım, yedi büyük günahı diye bir hikaye anlatacağım. Ben sayıları sevmiyorum. Hani üç, işte evliliğin 55 doğru yolu, çocuk yetiştirmenin 25 şahane yöntemi. Burada biriktirdiklerimi ancak yediye sığdırabildim. Geçen gün çocuklarım bana dediler ki, anne ne ruhsuzsun. Burada oturmaktalar. Hayırdır inşallah dedim. Aşk zaten biter deyip duruyorsun her yerde. Ne yapacağız? Lan düşündüm hakikaten hani 16 yaşında kiler için yahut 40'ında 50'sinde kiler için bile ne fena bir bilgi. Aşk zaten biter. Korkuya mahal yok evladım dedim. Yaşanırken fark edilmiyor. Senin yaşadığının tamamen farklı bir şey olduğunu düşünüyorsun. Zaten düşünmüyorsan da aşık değilsindir. Şuurun fazla yerinde demektir. Şimdi evliliğin yedi büyük günahı derken şundan, ilişkinin yedi büyük günahı derken şundan bahsediyorum aslında. İlişkiler böyle uzunlamasına giderken bir sürü yerde tökezliyorlar. Daha yaygın tökezlediğimiz hallerden, daha keskin virajlardan bahsediyorum. Birincisi, Allah rahmet eylesin, bir anatomi profesörüdür, Sami Zan. Bir amfide, koca bir amfide ders verir, ufacık da bir adamdır. Ve derslere sıklıkla da şöyle başlar sene başında. Der ki, kızlarım lafım size. Koca terbiye edilmez. Terbiyelisi alınır. Burada hani bu elbet erkeklere de söylenebilir bir hikayedir. Ama kadınların cebinde partnerleriyle ilgili iddialı bir değiştirilecekler listesi vardır. Yaptım biliyorum. Çokça yapanı da tanıyorum aynı zamanda. Denir ki değiştireceğiniz kimseyle, değiştirme listenizin olduğu hiç kimseyle evlenmeyin. Uzunlamasına ilişkiye girmeyin. Yeni jenerasyonun tarifiyle takılabilirsiniz. O ayrı mevzu. Peki değişmeyecek miyiz yani? Adamı aldık öyle dondu kaldı. Bitti mi hikaye? Değil. Herkes değişiyor. Mutlak değişiyor. Önünde durulabilir bir şey değil değişmemek. Fakat eğer sizin bir listeniz olursa o insanın kendi olağan seyrinin önüne geçiyorsunuz. Bir proje haline getirsiniz. Çünkü benlik ve bünye doğal olarak direnç koyuyor ve kendini koruyor. Burada bir ikinci tarif var. Buna hastayım. Jung diyor ki, Bir kadın ve adamın ilişkisi kimyasal bir tepkimeye benzer. Eğer tepkime gerçekleşirse her ikisi de kılık değiştirir. Bu şu demek, gönül gönüle değerse zaten o değişim kendi seyri ve süreci içinde olur. Bu bir. İkinci madde, köken aileler en çok tökezlediğimiz yerlerden biri ilişkilerde ve evliliklerde. Şimdi biz memlekete ait böyle çok alt dinamiklere sahip bir coğrafyayız. Eğer biz bugün bu toplantıyı Oslo'da yapıyor olsaydık köken aileden hiç bahsetmiyor olacaktık. Onlar zaten çocukları 18'inde postalamış olacaklardı ve daha bireysel insanlar olacaktık. İyi kötü ayrı hikaye. Ama bu coğrafyada biz özelleşmesi daha az, köken ailelerle bağları daha fazla, iddialı sosyal destekler alan ve bununla ilgili de bir takım böyle bedeller ödeyen hallerdeyiz. Aslında köken aile derdinin daha az afilli söylenişi şudur, kayınvalide gelin problemi. Burada hikaye şudur, ortada bir tane adamcağız vardır. Hakikaten de adamcağızdır ama. Bir tarafında ona yıllarını vermiş anne, öbür tarafında ona geleceğini vaat eden kadın. Burada yapılacak temel mesele, adam ortadan pılı pırtıyı toplayacak, gidecek mutlak bir biçimde. Ve o iki kadın birbirleriyle ilişki kurmayı öğrenecekler. Burada daima genç olanın performansının daha iddialı ve başarılı olması beklenir. Burası bataklık alandır. Çok olağanüstü dikkat etmeliyiz. Herkesin kendi ailesiyle kurduğu ilişkideki sınıra parmağımızın ucunu sokmamayı öneririm. Elbette ki gelişeceğiz, olgunlaşacağız, bu ilişkiler de değişecek. Sevmeye çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben partnerin ailesinin. Epey geçinmeye gönlü olmanın, mayanız tutmayabilir. Tutmadıysa da nezaketin çok yukarıda olması lazımdır. Geldik üçüncü günaha. Cinsellik. Cinsellik günah değil. Cinselliğin ihmal edilmesi fena günah. İlişkilerde ve evliliklerdeki en hızlı irtifa kaybeden alanlardan bir tanesi cinsellik. Bir kere memleketin bu konudaki sakatı çok. Evlenilecek ve eğlenilecek kadın, terminolojiler. Yere bakarak yürümenin edepli olduğu bir coğrafya. Erkeklerin cinselliği algılayışındaki o performans kaygısı, yanı sıra da bunu bir performans sanatı gibi algılayışları. Tabii hani uzunlamasına giden evlilik formatındaki ilişkilerde eskilerin finger demek dediği, bizim flört etmek dediğimiz hikaye çok kıymetli. Cinselliğin aslında ilk üçteki sarsılmaz yeri bir kadın ve adamın ilişkisinde olağanüstü derecede kıymetli. Zaten bir arada oluşları bir kadın ve adam olmakla ilgilidir. Ve cinsellik de bunun altını çok bol çizen hallerden biridir. Kadının o saygın ve saygıdeğer olmakla ilgili o coğrafyadan gelen ve aslında onu epey sakatlamış olan hikayesinden kurtulması bir vakit alır. Yıllar önce, yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü deneyimim çift görmeye başladığımda, 50'li yaşlara yakın bir beyefendi ve eşi var. Hanımefendi boşanmak istiyor. Beyefendi diyor, hayatta boşanmam. Niye dedik? Memlekette kadın kadın olur, yaşı 40'ı bulur dedi. Ben bunu yıllar sonra, yıllar içerisinde, 20 yıl önceden bahsediyorum, mükerrer kere düşündüm. Hani aslında o kendinizi serbest bırakışınızla ilgili uzun bir vakit geçer. Ki yeni jenerasyonun bu konuda daha hoyrat olduğunu düşünüyorum cinsellik konusunda. Daha nesnel olduğunu düşünüyorum ama kendi bedenleri konusunda daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. 4. Şimdi ilişkilerin sıkı tökezlediği yerlerden biri aslında dünyada da bizim coğrafyada da en sert tökezlediği yer ebeveyn olunan vakit. Anne baba olmakla karı koca ya da kadın erkek olmak birbirinden epey ayrı haller. Hiç benzemiyorlar neredeyse. Ve ebeveynlik tabii çok kutsal atıfları olan bir hikaye. Dolayısıyla ilişkinin üstünü geliyor, sarıyor. Bir vakit sonra siz kendinizi salt ebeveyn gibi görmeye başlıyorsunuz. Eski jenerasyonlar bunu bilir, buna da fittir. Dert yok. Yeni jenerasyon mutlu olmak ve haz almak konusunda iddialı ve iddiacı. Ve buralarda o kaybedilen haz, ilişkinin en sert tökezlemelerinden biri haline geliyor. Yurt dışında bazı terapi merkezleri doğum sonrası 3-4 yıl içinde gördüğü vakit çifti yalnız zaman geçirme kontratı olmadan görmüyor. Mesela Amerikalılar en çok doğumdan sonraki ilk 4 yıl içinde boşanıyorlar. Çünkü o denge sarsılıyor. Katiyen bu hatların birbiriyle hiçbir bağlantısı neredeyse olmadığını iyi görmemiz gerek. Buralarda iki şey önemli. Bir, çocuksuz zaman geçireceğiz. Çok kıymetli. İki, birbirimizin ebeveynliğine müdahale etmeyeceğiz. Herkesin bahtına bir anneyle baba düşüyor. Burada oturan iki evladımın bahtına ben düşmüş durumdayım. Günün sonunda iyisi, kötüsü, doğrusu, eğrisi baş edecekler. Eğer özel bir maraziyet yoksa birbirimizin ebeveynliğinden pılı fırtıyı toplayıp çıkaracağız. Herkes usulünce ebeveynlik yapacak, kendi usulünce. Hani o magazinel bir biçimde çocuğa aynı şeyi söylememiz gerekiyor, efsanesinden bir kurtulacağız. Elbette ortaklık yapmamız gereken alanlar var ama tamamen ayrı hatlarda gidiyoruz. Hani ben epey bu anlamda dert yaşamış insan tanırım. Geldik 4, doğru mu? 1, 2, 5. En büyük günah, açık ara en büyük günah, içgörü. En basit karşılığı aslında kendini bilmek demek. İçgörü mevzusu bu. Hayat dediğiniz hikaye kendinden insan yaratma macerasıdır ya. Bu macerada aslında cebimizdeki en kıymetli malzeme. Kendimiz için, ilişkimiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için ve aslında her şey için çok kıymetli. Hikayenin dibinde ve temelinde oturan mevzu. İlişkideki içgörü de birkaç tane sorunun çok iyi cevaplanması lazım. İlişki içgörüsünün en temel sorusu ben nerede yanlış yapıyorumdur. Fakat bu sorunun cevabı hani çok iyi niyetliyim o yüzden hata yapıyorum samimiyetsizliğinde bir cevap değil. Burada üç soru var. Bir, niye evleniyorum bu adamla, öbürüyle değil de bununla ya da bu kadınla? İki, nerede dert yaşıyorum? Üç, bu yaşadıklarımda benim rolüm nedir? Şimdi bu niye evlendiğimiz ya da niye aşk hissettiğimiz o şahsiyete, sevdiğimiz sorusunun cevabı karmakarışıktır. İhtiyaçlarımız tercihlerimizi belirliyor. İhtiyaçlarımız değişebiliyor. Bu defa tercihimiz aynı şekil ve şemal içinde değişmeyebiliyor. Misal adamla çok canlı diye evleniyoruz. Eve hiç girmiyor diye boşanıyoruz. Yahut kadınla beni çok derliyor, topluyor, şahane hayatıma müthiş bir düzen getirdi diye evleniyoruz. Ben anne kadın istemiyorum, daha canlı birini istiyorum diye boşanıyoruz. Şimdi hikayenin burasında ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla eğer o değişen ihtiyaçlarla beraber partner ve ilişki de böyle benzer bir ahenkte değişirse ne âlâ. Yoksa işimizde iddialı zorluklar var. Bir ilişkide yaşanan dertlerin sayısını çıkarmak olası değil. Hani buradan bugün konuşmaya başlayıp bir ay sonra bitirsek yetmez. Hani iletişim kuramıyoruz, beni seviyor, beni sevmiyor, ailesiyle ilgili derdim var, duygusunu çok aktarıyor, hiç aktarmıyor. Benimle çok ilgileniyor, hiç ilgilenmiyor. Çok arka bahçesi var, hiç arka bahçesi yok. Kocaman, çok kişisel burada, parmak izi gibi her çiftin tarifi farklı. Şu üçüncü sorunun cevabı benim için çok kıymetli. Ben nerede hata yaptım ilişkide? Ne yapıyorum? Yanlışım ne? Şimdi bu soru çiftlerle görüşürken dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Nedir sizin katkınız dersiniz bu olup biten hikayeye der ki çok sinirlendiriyor beni, işte çok küsüyor, çok iletişimsiz. Peki eyvallah, siz ne yapıyorsunuz dersiniz? Yapıyorum ama diye başlayan cümleler olur. Ama ile başlayan her gerekçe patinajdır. Gerisi de hikayedir. Yani adam bağırıyordur, kadın küsüyordur. Bağırdığı için küsüyorum, küstüğü için bağırıyorum. Bu dehlizden çıkılmaz. Hikaye ancak şöyledir. Yanlış yapıyorum, bağırıyorum ayrı bir hikayedir. Yanlış yapıyorum, küsüyorum ayrı bir hikayedir. İlişki içgörüsünde herkes kendiyle ilgili yüksek samimiyet ile kendine dair olanı bulmakla mükelleftir. Hayat içinde mükellefiz bunda. Yani doğrumuz var, eğrimiz var, ucuz yanımız var, zayıf yanımız var. Geldik 6. İletişim. Şimdi ben hayatını dinleyerek ve konuşarak kazanan biriyim. Konuşmayı da seven biriyim üstelik. Buna rağmen son zamanlarda böyle hani duyduğum zaman beni rahatsız eden kelimelerden biri haline geldi iletişim. İletişimin tabii üstatları var, kelimelere takla attıranlar var, şahane yapanlar var. Fakat iletişimde çok kıymetli bir dipnot var. Onun pas geçilmesi hikayeyi çok zorlaştırıyor. Şimdi iletişim şu, ben size anlatıyorum, siz beni anlıyorsunuz, şahane. Siz anlatıyorsunuz, ben de anlıyorum, şahane. Katiyen uzlaşmak durumunda değiliz. Fakat kullandığımız kelimeler arttıkça ve biz aslında iletişimi bir performans sanatı gibi yönetmeye başladıkça iletişim anlattığım anlaşılır ve kabul edilir hikayesine doğru böyle büyük bir hızla ilerlemekte. çiftler arasındaki iletişimde şu tarifin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Uzlaşamayacağınız alanlar olduğu konusunda uzlaşmalısınız. Bir kadın, bir adam, ayrı alt kültürler, ayrı ve her alanda uzlaşmaya kalktıkları zaman, yani iletişimin sihir olduğunu, iyi iletiştikleri zaman illaki uzlaşacakları gibi bir alt bilgiye sahip oldukları vakit, bir adım sonrasında restleşmeye başlıyorlar. Ve o bizim en yaygın gördüğümüz bataklıktır. Dolayısıyla hani iletişim kıymetli, insan sözle, gözle, gönülle bir sürü şeyle iletişir. Doğru yanlış iletişir. Velev ki uzlaşmama ihtimalini cebinde tutmalıdır. Ve yedi ve benim en sevdiğim madde. Şimdi ben evliliğin akıllı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Gayet net. Evliliği seviyorum ve onuyorum. Hani çocuklarıma en az bir kere evlenmelerini öneririm. Ve herkese. Hani sonrasını ve devamını bilmem. Ama herkesin mutlak deneyimlemesi gerektiğini düşünürüm. Evli olma halini. Fakat akıllı bir hikaye olduğunu külliyen düşünmüyorum. Yani aynı hayat, aynı insanlar, aynı yatak, aynı ev. Aynı. Ve bunun içinden beklediğimiz iddialı bir haz var aynı zamanda. Ve fakat bu hikaye de bütün bu hayal kırıklıklarına rağmen yıllardır devam ede geliyor. Dolayısıyla başka bir şeye hizmet ediyor olmalı. Daha derinde bir hayali olmalı. Az ulaşılan bir hayali olmalı. Pek az çiftin yakalayabildiği ama daha derin bir hevesi olmalı evliliğin. Evliliğin katiyen bir akıl oyunu değil, istek oyunu olduğunu düşünmekteyim ben. İnsanın hani dünya ile ilişkisinde aktardıklarından daha başkasını, daha derinini, daha zaafını, daha yetersizliğini asıl kritize edilmeden, paralanmadan, reddedilmeden isteyebileceği bir adres. Gönül yarenini istiyor, ahbabını istiyor. Kendini doğrusuyla, eğrisiyle kabul buyuracak olanını istiyor. Evliliğin dolaşmak istediği yer burası. Pek azımız dolaşıyoruz ve fakat fantezisinin burası olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir baştan sayalım günahları. 1. Değiştireceğimiz kişiyle evlenmiyoruz. 2. Biriyle evlenmek, aynı zamanda onun aile dinamiğiyle evlenmek demektir. Maharetli ve dikkatli oluyoruz aile ilişkilerinde. 3. Cinsellik daima ilk üçteki sarsılmaz yerini koruyacak, çok kıymetli. 4. Evliliği ebeveynliğe satmıyoruz. İkisi birbirinden ayrı haller. 5. İçgörü çok mühim. İnsan olmamızın aslında yolculuğu içerisinde olağanüstü derecede mühim ve olmadan olmaz. Olmadan en olmayacak hal olduğunu düşünürüm ben. Kendimizi bilmeden yola devam etme şansımız yok. 6. İletişeceğiz, hiç itirazım yok. Ve fakat uzlaşmama ihtimalini de cebimizde bulunduracağız. 7. Evlilik bir akıl oyunu değil, istek oyunudur. Efendim, yolunuzun, yönünüzün ve gönlünüzün açık olmasını dilerim.